Efendim merhabalar, iyi günler. Lexistoria'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bugünkü mevzumuz Osmanlı'da eşcinsellik veyahut bir başka deyişle Osmanlı'da olancılık mevzuu. Sizlerin yoğun istek, emir ve ricaları üzerine bu videoyu çekmek durumunda kaldım. Şimdi efendim, eşcinsellik dediğimiz veyahut bir kadın ve bir erkek arasında gerçekleşen heteronormatif ilişkinin haricindeki ilişkiler dediğimiz zaman tarihin her aşamasında buna dair örneklere rast gelebiliyoruz. Çok enteresandır. İnsanlığın bilinen en eski destanı olan Gılgamış Destanı'nda bile Gılgamış ve Enkidu arasındaki münasebetin böyle bir münasebet olabileceğine dair tezler var. Bugün kültür tarihi araştırmacılığı kapsamında bunlar tartışılıyor. Ancak daha yakından bildiğimiz örnekler var. Söz gelimi Alkibiades adındaki genç ve yakışıklı Atinalı Sokrates'e yazılmıştır bugünün tabiriyle. Sokrates kendisini nazik bir şekilde reddetmiştir. Biliyorsunuz biz Sokrates'in idamını veyahut son savunmasını anlattığımız videomuzda Assassin's Creed Odyssey oyununa sık sık göndermede bulunmuştuk. Yine o oyundan Alkibiades'i hatırlayanlar buna şaşırmayacaklardır diye düşünüyorum. Hakeza Jules Caesar gençliğinde Bitinya kralının döşek arkadaşıydı. Bu da enteresan bir müessesedir. Pederasti denir buna tarihte. Spartalılar arasında çok yaygın olarak uygulandığı bilinmektedir. Pederasti de 3 aşağı 5 yukarı şudur. Bir genç çocuk, askerliğe heves etmiş bir çocuk, daha kıdemli ve tecrübeli bir askerin yanında yetişir. Bu yetişme nüfuzundan, parasından ve gücünden istifade etme sırasında da o askerin döşek arkadaşı olur ta ki sakalları uzayana kadar. O sakallar uzadıktan sonra artık kendisi bir peder noktasına yükselir ve pederasti uygulayacağı bir başka çocukla münasebet kurabilir. Caesar da böyle bir sürecin içerisinden geçmiş, bu nedenle kendisine sık sık senatoda laf sokulduğu, ufak iğnelemelerde bulunduğu da tarihi kayıtlar içerisinde yer alıyor. Meşhur imparator Hadrianus'un ki bizim Edirne'ye de adını veren imparatordur bu, Antonius adında bir sevgilisi vardı ve bu sevgilisinin erken yaşta vefatı üzerine son derece müteessir oldu. Onun namına bir tapım kültürü oluşturdu. Mısır'da bu tapım kültürünün en azından bir asırlık bir süreçte var olduğunu, yaygın olduğunu biliyoruz. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim size. Antonius'a tapım kültürü neopagan bir diriliş hareketi kapsamında Amerika'da yeniden canlanmış durumda. Bunların bir internet sitesi var ve Antonius'un günümüzdeki tecessümleri, tezahürleri kapsamında bizim meşhur pop starımız Tarkan'ın Antonius'un hulul ettiği bedenlerden birisi olduğuna inanılıyor çok enteresan bir biçimde. Böyle örnekler var sadece erkek eşcinselliği açısından değil. Mesela Lesbos adası lezbiyenliğe adını verdiği söylenen adadır. Bugün biz bu adaya Midilli diyoruz biliyorsunuz. Lesbos adasında kadınlar arası bu tarz münasebetler çok yaygınmış. Roma'da da ters ilişki meselesi o kadar yaygınmış ki şöyle derler. Romalılar Roma şehrinin tersten okunuşu olan amor kelimesine aşk manasını vermişlerdir. Çünkü onlar ters ilişkileri aşk olarak görürler şeklinde biraz mübalağalı bir ifade bile söz konusu. Bu her zaman böyle meşru ve norm olarak görüldüğü anlamına gelmez. Nitekim bu özelliklerini saydığımız hatta imparatorlar seviyesinde eşcinsellik gördüğümüz Roma'da zaman zaman eşcinselliğin, lutiliğin yasaklandığı veya cezalandırıldığı süreçlerde söz konusu olmuş. Böyle kısa bir girizgah yaptıktan sonra sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Osmanlı toplumu da diğer her toplum gibi içerisinde eşcinsellerin barındığı ve norm olarak bilinen kadın erkek münasebetlerinin haricinde münasebetlerinde yaşandığı bir toplumdu. Her toplum gibi Osmanlı'da da bunlar vardı. Ancak bunun meşru görülüp görülmediği hususunda çok fazla spekülasyon var ve bizim videomuzda esas itibariyle bu spekülasyonların değerlendirilmesi üzerine olacak. Biliyorsunuz biz hukuk tarihine meraklı bir kanalız. Dolayısıyla evvela kanun metinlerinde oğlancılık geçmiş mi veya buna dair ifadeler yer almış mı biraz buna bakalım dilerseniz. Doğrudan lutiliğin geçtiği bir metin var elimizde. Diyor ki eğer akıl bali bir kişi yani buluğ çağına ermiş bir kişi levvat kılsa yani livata yapsa, eğer evli olup gani olsa hem de bu sırada evli bulunsa ve zengin olsa 300 akçe ondan cürüm alına. Yani yetişkin birinin livata yapması para cezasıyla cezalandırılıyor. Daha sonra diğer maddi durum özelliklerine göre bu ceza kademelendiriliyor. Ve eğer levvatiden ergen olsa ganisinden 100 ve vasattan 50 ve fakirden 30 akçe cürüm alalar. Ergenlik çağında bir kişi livata etse o da bu şekilde para cezasına çarptırılıyor. Ve eger ve şehir Türk oğlancıkları değişik itseler tedip edip her birinden 30'ar akçe cürüm alına. Yani bunlar tedip edilsin, azarlansın, bir daha yapmamaları temin edilsin ve her birinden de 30'ar akçe ceza alınsın şeklinde bir ibare var. Yine 2. Beyazıt devrinden bir kanunnamede kız ve oğlan çeken kişinin ve hıyanet ile bir ecnebinin evine giren kimsenin ve avret ve kız çekmeye varan kimsenin emceği kesile, göğüsleri kesile, kız ve avrat çekip güc ile nikah ettirene cebr ile boşattıralar ve nikah edenin sakalını keseler ve muhkem levmideler. Bakın sadece bunu cezalandırmakla kalmıyor. Bir kişiyi istismar veya tecavüz ettikten sonra zorla nikah kıydıran bir kişinin de nikahının cebr ile zorla bozdurulması, boşatılması ve bunu nikah edenin de sakalının kesilerek aşağılanması hükme bağlanmış. Yine Kanuni devrindeki kanunnamede eğer oğlan çeken veya kız çeken kimesnelerin, hıyanet ile eve girenlerin, avret kız çekmeye bile varanların, siyaset için zekerlerin keseler. Yani burada da bir kastrasyon, bir hadım cezasına kadar varan bir ceza söz konusu. Sadece kanunnamelerde ve benzer kanun metinlerinde değil, aynı zamanda fetvalarda da buna dair izleri takip edebiliyoruz. Bir örnek olarak sunayım. Ebu Suud Efendi'nin bir fetvasında eşcinsel ilişkinin cezası şöyle tarif edilmiş. Zeyd'in oğlu Amr-ı Emre'de, yani genç yaşta olan Amr'a, Zeyd'in oğlu Amr'a, Bekir neuzu billahi teala, Allah korusun, ameli kavmi Lut ettiğini ispat eylese, yani Lut kavminin amelini, davranışını, yani livatayı, eşcinsel ilişki yaptığını ispat eylese, Bekir'e ne lazım olur? Cevap, mutadı ise izni imam ile katlolunmak meşrudur. Şayet bunu adet haline getirmişse, imamın izniyle, yani halifenin veya sultanın izniyle katlolunması meşrudur. Zina gibi ihsan dahi ana lazım değildir. Yani zina suçlarında ihsan edilebilir, bazen affedilebilir kişiler. Ama böyle bir suç işledikleri zaman bunların affı caiz değildir diyor Ebu Suud Efendi. Bu kanunların ve fetvaların bir de uygulama boyutu var. Bunları da biz mühimme defterlerinden, kadı sicillerinden takip edebiliyoruz. Bu hususta güzel bir kaynak önereyim. Bendeniz de videoyu hazırlarken ondan istifade ettim bir ölçüde. Yasin Özdemir'in Osmanlı'da Pederasti adında güzel bir tez çalışması var. Bunu YÖKTES sitesinden bulup indirip okuyabilirsiniz. Dahası kitap haline de getirilmiştir. Kitap olarak da satın almanızı tavsiye ederim. Burada güzel bir derleme mantığıyla bu olaylar, örnek olaylar derlenmiş. Bunları inceleyebilirsiniz. Ben de birkaçından size örnek olarak sunayım. 6 Ağustos 1572 tarihli Karaman Bey'ine gönderilen hüküm. Bayburt'ta Parlak isimli genç çocuğa Mehmet ve Okçı isimli iki kişinin tecavüzü gerçekleşmiş. Bu iki herif idam edilmişler. 1670'te Seyyid Yunus Çelebi adındaki bir adam tam bu işe yeltenecekken teşebbüs aşamasında yakalanmış. Her ne kadar inkar etmiş ise de bu kabul edilmemiş. Fakat suç henüz gerçekleşmeden teşebbüs aşamasında kaldığı için 700 akçe kendisine ceza verilmekle yetinilmiş. 1525'te Üsküdar'da Timurhan bin İsmail adındaki bir kişi hem yasak olmasına rağmen silahla geziyormuş hem de bazı Müslüman olancıklarını zorla öpmeye kalkmış, bundan dolayı cezalandırılmış. Çok daha acı vakalar var. Mesela 1552'de bir hadise aktarılıyor. 5-6 yaşlarında bu sefer suçun mağduru çocuk ve İsa ismindeki bir kişi tarafından istismar ediliyor. Çocuk tam olarak tarif edemiyor adamı. Fakat şüphelenilen şahıs, yani İsa adındaki şahıs, 40 kişilik bir ekibin içerisinde çocuğa gösteriliyor. Çocuk hemen onu orada teşhis ediyor ve bunun üzerine İsa cezalandırılıyor. Dolayısıyla gördüğümüz üzere burada daha çok cezaya layık görülen hadise, genç yaştaki, ufak yaştaki çocukların istismarına yönelen hadiseler. Diğerleri belki pek duyulmuyordu veyahut mahkeme huzuruna taşınmıyordu. Gizli kapaklı idare olunuyordu. Nitekim buna dair örnekleri de birazdan arz edeceğim sizlere. Ancak çocuklara karşı pederasti, oğlancılık bağlamında yapılan fiillerin mutlak surette cezalandırıldığı ve bunların meşru görülmediği çok açık bir hadisedir. Ancak maalesef şöyle bir durum var. Bugünkü bizim popüler tarih yazımında ve özellikle sosyal medya mecralarında buna dair içerik üreten insanların çok enteresan ve tuhaf fantezilerini Osmanlı tarihine giydirmek gibi bir davranışı olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. Tabii burada şunu yapmıyoruz. Yani Osmanlı'yı teberri etmek adına, adeta bir asrı saadetmiş gibi sunmak adına, haşa zinhar, bizim ecdadımız böyle şeyler yapmazdı, ecdadımız arasında bir tane bile eşcinsel bulunmazdı falan filan demiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım da olmaz. Programın başında söylediğim gibi insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Her toplumda buna dair örnekler bulunabilir. Ancak bunların abartılmasında belirli bir saikin olduğunu, belirli bir ideolojik arka plan olduğunu da söylemek lazım. Netice itibariyle Osmanlı'da oğlancılığa dair ilk kayıtların oryantalist yazarların ve bazı kilise vaizlerinin notlarında olduğunu görüyoruz. Bir örnek vereyim. 1500'lü yıllarda Meredith Hammer adında, aman tarihçi Hammer'le karışmasın, Meredith Hammer adında bir vaiz Müslümanlıkla oğlancılığı birbirine eş görüyordu ve Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen insanların bu tarz fiillere düçar olacakları, bunlardan dolayı da cehenneme gidecekleri hususunda insanları ikaz ediyordu. Thomas Coriat adında bir seyyah, Türkler oğlancılığa kendilerini oldukça kaptırmışlar. Bu yüzden akıl almaz cinsel fantazilerinde kullanmak üzere hoş erkek çocuklara sahipler diye bir ifadeye eserinde yer veriyor. William Perry adındaki yazar da benzer şekilde Türkleri lanetlenmiş kafirler ve oğlancı Müslümanlar diyerek aşağılıyor. Bunun gibi örnekler çok çoğaltılabilir. Yani Avrupalı yazarlar mesela King James'in oğlan sevgilileri olduğunu göz ardı ederler. Veya Rochester Dükü'nün Sodom adlı bir oyunla eşcinselliği meşrulaştırmaya çalıştığını göz ardı ederlerken, Türkler ve Müslümanlar hakkında oğlancılık ve eşcinsellik iddiasının çok üzerinde dururlar. Burada maksat şudur: nasıl içkiyle Avrupa, uyuşturucuyla Asya özdeşleştiriliyorsa, Türkleri barbar, canavar ve bir yerde androjen tipler olarak ortaya koymaya çalışmıştır Avrupa yazını. Bunu 300 Spartalı filminde de mesela görürsünüz. Pers kralı her tarafında böyle küpeler, yüzükler vesaireler olan, saçı sakalı olmayan androjen bir tipken, Sparta kralı sakallı, kaslı, eli mızraklı bir adamdır. Oysa tarihi hakikate baktığımız zaman Spartalılarda pederastinin çok yaygın olduğunu az önce söylemiştim. Fakat böyle bir anlatım biçimi vardı. Özellikle Hristiyanlığın yayılmasından sonra eşcinsellik barbarlığın bir parçası olarak görüldüğü için Avrupa yazınında da Osmanlılara dair böyle bir önyargı doğmuştur. Hatta şunu iddia eden yazarlar bile var: onlar dinleri itibariyle böyle bir şeyi suç olarak görmezler ve rahatlıkla işlerler şeklinde betimlemelerde bile bulunuyorlar. Ancak daha tuhafı, bizim musiki devrimi videosunda anlattığımız üzere oryantalist tezlerini ve bunların pek çoğu da Osmanlı ülkesine gelmemiş, Osmanlı insanıyla yakın ilişkiler kurmamış, hatta anlattıkları vakalara dair hiçbir belgeye rastlamamış insanlar. Baktığınız zaman Osmanlı padişahlarının bile luti oldukları, eşcinsel olduklarına dair iddialar var bu oryantalist yazın içerisinde. Bunlar acaba ne kadar nüfuz edebildiler, sarayın içine ne kadar girebildiler de bu iddiaları kendi eserlerine alıyorlar? Bunların sorgulanması lazım. Oysa bu yapılmıyor ve bizim maalesef Türk yazarlar tarafında bu iddialar hiç eleştirilmeden, tarihi bir süzgeçten geçirilmeden ve en önemlisi mukayeseli olarak okunmadan, yani buradaki yazarlar neler söylemiş, neler kaydetmişler, bunlara bakmaksızın doğrudan kabul ediliyor. Bunun da kabul edilmesinin şöyle bir sebebi var. İlk dönemde Ali Kemal Meram gibi yazarlar bu iddiaları ortaya attılar. Ali Kemal Meram enteresan bir adam. Aslında bir edebiyat öğretmeni, tahsili de edebiyat üzerine. Tabii bu şu demek değil. Yani edebiyat okumuş bir insan da pekala tarihi bir araştırma yapabilir ve metoda uygun davranıyorsa, bilimsel etiğe uygun davranıyorsa bu hususta bir şeyler ortaya koyabilir. Ancak Ali Kemal Meram'ın böyle bir kaygısı yok. Ve açıkça söylediği üzere Osmanlı'nın 600 yıllık rezilliklerle dolu, aşağılık bir imparatorluk olduğunu ispat etmek ve Cumhuriyet'in faziletlerini ortaya koymak adına Ali Kemal Meram, Padişah Anaları kitabında sık sık Osmanlı padişahlarının eşcinselliği meselesini gündeme getirmiştir. Oysa gerçek bir tarihçi olan, ideolojik görüşlerinden bağımsız olarak bunu söylüyorum, Hüseyin Nihalatsız kendisi hakkında şöyle söylüyor: Ali Kemal Meram denen kaçığın o kitabını gördüm. Hem de bana kendisi bir gençle göndermiş. Daha sonra çıkan Tarihte Türk-Rus İlişkileri adlı kitabını da yine bir gençle yolladı. Bu adam tam bir dejenere. Türk tarihi hakkında pek sathi bilgileri var. Bununla tarih yazmaya, ahkam çıkartmaya kalkıyor. Kendisine o gençlerle haber yolladım. Ben de kalemi elime alırsam onu paçavraya çeviririm dedim. Devamında da diyor ki, Zaten ona verilecek bir cevap yok. Cevap vermek onu değerlendirecektir dedikten sonra onun için siz de cevap vermeyin. Bilge Kağan'ı Türk peygamberi olarak ilan etmeye kalkışıyormuş. Böyle bir zır deliye elbette cevap verilmez diyor Ali Kemal Meram hakkında. Fakat Ali Kemal Meram'ın Padişah Anaları ismindeki kitabı sık sık kaynak olarak halen daha gösteriliyor ve tarihçi Ali Kemal şöyle kaydediyor şeklinde bu ifadelere yer veriliyor. Bunun bir başka örneğini de son 5-10 yıl içerisinde gördük. Bir gazeteci beyefendi, ismi bende mahfuz söylemeyeyim, ve kendisinin bir videosunu izledim. Orada açıkça şunu söylüyor. Cumhuriyet değerlerinin ne kadar üstün olduğunu ispat etmek adına bu kitabı ben yazdım diye söylüyor. Dahası diyor ki Osmanlı ahlakı lutilik, eşcinsellik üzerine kuruluyor. Bu iddiayı savunuyor ve bir kitap yazıyor. Bu kitaba baktım, inceledim. Hatta bu video için de özel olarak ele aldım. Kaynaklarında ciddi problemler var. Mesela doğrudan yine kendi yazmış olduğu, ismini de söyleyeyim, Esirciler Hanı adındaki eserden alıntı yapıyor beyefendi. Sanki tarihi bir kaynakmış gibi. Dahası şöyle bir paragrafı var mesela. Osmanlı'da oğlanlar şöyle sınıflandırılmıştır. Acemi oğlanı, iç oğlanı, şehir oğlanı, hamam oğlanı, şamar oğlanı, tavşan oğlanı, ateş oğlanı. Bunlardan acemi oğlanı ve iç oğlanını Allah'tan bir insaf göstermiş ve bunun dışında bırakmış. Hoş kitabın geri kalan kısımlarında iç oğlanlarının sanki eşcinsel hizmetler veren oğlanlar olduğunu iddia ediyor ama burada onu ayrı tutmuş. Demiş ki şehir oğlanı, hamam oğlanı, şamar oğlanı, tavşan oğlanı, ateş oğlanı cinsel hizmet sektöründen ortaya çıkmıştır iddiasında bulunuyor. Şimdi baktığınız zaman evet, hamam oğlanı bu sektörden çıkmıştır, bu doğru. Şamar oğlanı diye bir oğlan çeşidi yok Osmanlı'da, bu bir deyim. Tavşan oğlanı köçekler için kullanılan bir şeydir. Tavşanca diye havalar vardır mesela. O da doğru, ona da bir şey demeyeceğiz. Ama bir de ateş oğlanını kullanıyor. Ateş oğlanı kahvanelerde insanların nargilelerine köz taşıyan genç delikanlılardır. Buradan da bu kadar cinsel ticaret şeyi çıkarmanın bir anlamı yok. Buna mümasil daha çok böyle hataları var. Mesela kölelik ve esirlik sistemine dair uzun uzun anlatıyor. Son paragrafında sanki bütün bunlar oğlancılıkla ilgiliymiş gibi bir başka paragraf koyuyor. Yani alıntı yaptığı şeylerin önemli bir kısmı doğru diyebiliriz, ancak alıntıları yorumlama şekli çok yanlış. Hele hele bir yanlışı var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Deli Birader olarak bilinen Gazali'nin mizahi tarzdaki Dafiül Gumum, Rafiül Humum adlı eserinden alıntı yapıyor. Sanki gerçek bir hadiseymiş gibi. Mütebahir okuyucularımız mutlaka bilecektir ama bilmeyenler için söyleyeyim. Deli Birader dediğimiz şahıs bir mizah yazarıdır. Başta Şehzade Korkut'un mahiyetindedir. Şehzade Korkut da son derece entelektüel bir adamdır. Mesela kendi arzusuyla Şafii mezhebine geçmiş. Kardeşi Yavuz'a sen tahta devam et, ben ilimle meşgul olayım diye teklif etmiş. Böyle enteresan, kafası çalışan bir adamdır. Ve Gazali onun mahiyetinde. Onu güldürmek için Gamları Defeden Kitap diye bir kitap kaleme alıyor. Ve burada zen perestlerle mahbub perestler arasında, zen dostlarla mahbub dostlar, yani kadın sevicilerle erkek seviciler arasında bir muhavere diye bir başlık açmış. Ve açıkça belden aşağı espriler yapıyor burada şiir vasıtasıyla. Dahası yine belden aşağı esprilerle dolu fıkralar aktarıyor. Fakat bahsettiğim şahıs kitabında sanki Gazali var olan vakaları yazmış gibi, bakın ne diyor Gazali falan diyerek anlatıyor enteresan bir şekilde. Dolayısıyla tarih metodundan yoksun ve kaynak inceleme usulünden yoksun insanlar tarafından Osmanlı'yı kötülemenin bir aracı olarak görülüyor maalesef. Eşcinsellik, oğlancılık meselesi. Çok tuhaf fantaziler var dediğim gibi. Mesela Civelek taburu diye bir tabur varmış. Osmanlı ordusunun arkasından yürüyormuş bunlar ve Osmanlı'ya cinsi hizmetler veriyormuş. Biz şurasını biliyoruz. Avrupa'da pek çok ordunun seferleri sırasında arkalarında bir fahişe grubu devam eder. Bunlar paralı hizmetkarlardır ve o ordunun ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak Osmanlı buna bile müsaade etmemiştir. Bunun sebebi de çok ahlak, fazilet vesaireden ziyade Osmanlı ordusunun intizamının bozulmamasıdır. İntizama dikkat eden, disiplinli bir ordu bu. Bu bağlamda böyle bir taburun bulunması zaten mümkün değil. Civelek diye bir şey var, orasını doğru tutturmuşlar ama o da şundan ibaret. Yeniçeri ocağına yeni girmiş yahut çerizade, yani kul oğlu olan kimselerden seçiliyor bu civelekler. Bunlar ekseriyetle mutfak hizmetlerine bakıyorlar, aşçı başlarına yamaklık ediyorlar. Şimdi düşünün, Yeniçeri'nin çocuklarından gelen insanlar bunların önemli bir kısmı. Bunlar açık açık Yeniçerilere istismar ettirilebilecek bir pozisyonda olabilirler mi? Bunu düşünmek lazım. Dahası Bunlara yaver de deniyor ve bunlar insan içine çıkacakları zaman mutlaka biraz tesettürlü kıyafetler giyerek, hatta bazıları yüzlerini örterek çıkıyorlar. Yani böyle bir istismar meselesi olmasın diye özel bir tedbir uygulanıyor bu insanlara. Dolayısıyla devletin meşru bir şekilde civelekler diye bir tavır oluşturalım, ordunun peşine takalım diye bir yaklaşımı söz konusu değil. Bu şeyde nereden alıyoruz bu bilgiyi de onu da hemen söyleyeyim merak edenlere. Osmanlı Teşkilat ve Kıyafeti Askeriyesi'nden bu bilgiye ulaşılabilir civeleklerle ilgili. Dolayısıyla böyle bir meşru hale getirilmiş, legitimize edilmiş bir gruptan bahsetmek mümkün değil. Civelekler diye bir şey var. Bunlar da aşçıbaşı yamağı olarak hizmet gösteriyorlar. Tabii şunu söyleyeyim parantez içerisinde. Çok sayıda erkeğin uzun seferlerde herhangi bir kadın yüzü görmeden yaşadıkları bir ortamda elbette bu tarz vakalar görülebilir. Ve ordunun içerisinde böyle hadiseler de olmuştur. Bunları da söyleyelim. Hatta ve hatta civeleklere böyle askıntılıkta bulunanlar vesairelerde olması mümkündür. Ancak burada ayrımı şurada koymak lazım. Fiili durumla devletin meşrulaştırması veyahut Osmanlı kültüründe bu çok normal görülüyordu denmesi arasında bir fark koymanın da gerekli olduğu kanaatindeyim. Yine bunun gibi daha tuhaf örnekler de var. Mesela muhallebi çocuğu deyimi şuradan geliyormuş. Çocuklara muhallebi yediriyorlarmış cinsi birleşmeden önce. O işte temizliyormuş çocukları vesaire falan gibi böyle absürt bir iddia var. Bu iddianın da yalan olduğu açık. Muhallebi çocuğu şuradan gelir. Herkes de bunu bilir. İnsanlar süt emmeyi bıraktıkları zaman çocuklarına muhallebi kıvamında şeyler yedirirler. Bu nedenle sen daha küçüksün, senin kazuratın Haliç'e ulaşmadı meyanında o çocuklara muhallebi çocuğu der. Bir aşağılama, yani süt kuzusu gibi bir tabirdir bu. Bunun hangi kaynaktan çıktığı bile belli değil bu muhallebi çocuğu iddiasının. Buna benzer daha çok iddialar var. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Dediğim gibi tarihi bir metotsuzluk söz konusu. Bu metotsuzluklardan bir tanesi de şu. Mesela Murat Bardakçı'nın Osmanlı'da seks adında bir derlemesi vardır. Bence bu çok faydalı bir derleme. Güzel kaynakları bir araya getiren bir derleme. Ve daha evvel üzerinde pek durulmamış Dellakname-i Dilkuşağı gibi bazı eserleri ortaya koyan bir derleme. Bundan elbette istifade edilebilir. Ancak insanlar bunlardan istifade ederlerken bu eserin bir seçme olduğunu atlıyorlar. Buna benzer eserleri okurken yapılan en büyük yanlış bu. Yani rağbet nadiredir diye bir söz vardır. Osmanlı toplumu içerisinde nadiren böyle vakalar olduysa, kayıt altına geçti ise bunları derleyen bir kitap kaynak göstererek bakın Osmanlı'da bunlar normaldi denmez. Bunun mantıki çıkarımı bu değildir. Netice itibariyle bu şuna benzer. Biraz galiz bir örnek vereceğim. Botanik bir kitap okuyorsunuz ve CTRL-F'ye bastınız PDF dosyasında. Hıyar kelimesini yazdınız. Bütün hıyar yazan sayfaları alıp birleştirdiniz ve bir yere koydunuz. Sonra bir başkası o kitaptan yapmış olduğunuz alıntıları okuduğu zaman bu kitap hıyarlardan bahsediyor herhalde derse bu yanlış ve eksik bir çıkarım olur. Osmanlı'da elbette bu tarz münasebetler vardı. Bunlar da kayıt altına geçmiştir. Ancak bunların derlemelerinin doğrudan Osmanlı toplumunun geneline hitap edecek tarzda bir şey olmadığını da söylemek lazım parantez içerisinde. Bu davranış biçimlerinin Osmanlı'da yaygınlığını tespit etmek daha zorlu bir iştir ve akademik olarak ciddi bir uğraştır. Metotsuzluk demişken burada yapılan birkaç hataya da işaret etmek lazım. Şimdi çoğunlukla Osmanlı'da oğlancılık veya eşcinsellik üzerine yazan yazarlar edebiyattan bir kaynak devşirme yoluna gidiyorlar. Oysa edebiyat her zaman sağlıklı bir kaynak olmayabilir. Özellikle de bu noktada edebi metin tahlili hususunda pek fazla bilginiz yoksa. Mesela oğlan kelimesi bir dönem kız ve erkek çocukların her ikisi içinde kullanılmış. Mesela er oğlan veyahut kız oğlan diye de bunun ayrımı yapılmış. Oğlan kelimesini gördüğünüz her yerde oğlancılıkla ilgili bir işaret bulduğunuzu zannederseniz burada bir hataya düşmüş olursunuz. Veyahut iç oğlanı, acemi oğlanı, civelek oğlanı, dil oğlanı gibi tabirlerin oğlancılıkla olduğunu zannetmek Osmanlı saray teşkilatını ve buradaki teknik tabirleri bilmemekten kaynaklanır. Bunlar genellikle gençlerden seçildikleri için oğlan tabiri kullanılmıştır. Acemi oğlanı, iç oğlanı yani sarayın içerisinde hizmet eden çocuklardır bunlar. Bunların arasında oğlancılık faaliyeti yürüten veyahut böyle davranışlarda bulunan kişiler var mıdır? Olabilir, bu bir ihtimal. Ama bu isimden yola çıkılarak bir yere varılmaz. Netice itibariyle mesela dil oğlanı tabirine baktığınız zaman Osmanlı'da hangi yaştan olursa olsun tercümanlara dil oğlanı denirdi. Ve özellikle Fenerli Rumlar bu konuda istihdam edilirlerdi. Bunlar Eflak bölgesinde zaman içerisinde idareci pozisyonuna bile yükselmişlerdir bu dili olanları. Şimdi bunlar biz oğlancılığın ürünüdür diyebilir miyiz? Dille ne alakası var bir defa? Dolayısıyla böyle basit ve yanlış genellemelerden uzak durmak gerekir. Bizim klasik edebiyatımız bir mazmun edebiyatıdır. Yani her zaman belirli kalıpların tekrarlanması, belirli metaforların tekrarlanması, bu tekrarların içerisinden bir sanatın ortaya çıkması tarzında bir edebiyattır. Ve burada belirli yerleşik güzellik tanımları vardır. Servi boylu, kaşı keman, işte kirpikleri ok falan gibi böyle tabirler vardır. Baktığınız zaman bunlar neredeyse androjen tabirlerdir. Yani bir kızı mı betimliyor, erkeği mi betimliyor tam anlayamazsınız. Dahası eski toplumlarda felsefi olarak güzellik erkekte açığa çıkan bir nesne olarak görülmüştür. Nasıl tavus kuşunun erkeği daha güzeldir dişisinden veyahut aslanın erkeği daha şekillidir dişisinden, insanda da erkeğin daha güzel ve güzelliğin tezahürü olduğu düşüncesi doğmuştur doğu toplumlarında. Bu bağlamda güzellik tasvirleri yapılırken erkeklerden bahsediliyor olması bu tasviri yapan kişilerin doğrudan eşcinsel oldukları anlamına gelmez. Onlar geleneksel güzellik anlatısını sürdürmektedirler. Dahası pek çok şiirden sevgilinin kadın mı erkek mi olduğunu anlamamız dahi mümkün değildir. Biraz soyut bir kavram gibi bahseder sevgilinin güzelliğinden. Abdülbaki Gölpınarlı'nın biraz istihfaf ve aşağılamak maksadıyla divan şiirinde anlatılan güzel diye tarif ettiği bir güzel vardır. Servi boyludur, işte kaşları keman gibidir, kirpikleri ok gibidir vesaire vesaire vesaire, böyle bir yaratığa benzer. Dolayısıyla buralardan yola çıkarak da açık bir neticeye varamayız. Ama şunu söyleyebiliriz. Nedim gibi eşcinsel olduğu kuvvetle muhtemel bir yazar bir şiirinde böyle bir güzeli tasvir ediyorsa, mesela diyorsa ki cuma namazına diye izin alıp annenden gel yanıma falan filan tabirleri varsa, şimdi buradan onun bunu ima ettiğini anlamak mümkün. Fakat her zaman bu söz konusu olmuyor. Özellikle Fatih'in şiirlerinde de böyle bir hataya düşüldüğünü söylemek mümkün. Burada yapılması gereken şairin hayatına dair diğer donelerle şiiri birleştirmek ve mukayeseli olarak okuyarak o şiirin gerçek anlamını ortaya çıkarmaktır. Ancak bundan üşenen insanlar böyle genellemeler yapmakla yetiniyorlar. Şehrengizler mesela. Şehrengizler bir şehirdeki güzellerin anlatıldığı. Mesela Bursa Şehrengizi Bursa güzellerini anlatır. Tekirdağ Şehrengizi yazıyor olalım. Tekirdağ güzellerini anlatacağız. Bugünkü manken katalogları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kadının sokağa pek çıkmadığı, toplumda pek görünmediği bir toplumda ne anlatacaksınız? Güzeller bahsinde yakışıklılardan bahsedebilirsiniz. Kasap güzeli, berber güzeli, kahveci güzeli falan gibi tabirlerle oradaki yakışıklı delikanlıları anlatırsınız. Bu tıpkı şuna benzer. Bugün bir manken kataloğunu, bir erkek manken kataloğunu hazırlayan ve fotoğraflarını çeken bir kişinin doğrudan eşcinsel olduğunu iddia edebilir miyiz? Bu bir soru işaretidir. Buraları netleştirmek için biraz daha fazla araştırma yapmak ve meselenin gerçeğini ortaya çıkarmak lazım. Esas itibariyle bütün bu eğilimler insanların mahrem hayatında sergiledikleri davranışlarla ilintili olduğu için bugün bile yaşayan bir ünlünün eşcinsel olup olmadığı kafamızda bir soru işaretidir. Bunu tespit etmemiz çok zordur. Tarihte buna benzer birkaç meşhur örnek var biliyorsunuz. Bazı şarkıcılarımız için, bazı oyuncularımız için böyle iddialar vardır lehte aleyhte. Ama bunların ispatı çok zordur. Çünkü bizim bulunmadığımız ve tekrarını üretemeyeceğimiz, deneyemeyeceğimiz ortamlar olduğu için bu ortamlarda yaşanan bir hadiseye dair açık, net, bilimsel bir tarzda konuşamayız. Ancak ne yapabiliriz? Tahminler yürütebiliriz. Bu tahminler nasıl bugünkü insanlar için zorsa, bundan 200-300 sene önce yaşamış insanların yazdığı çoğu da bizim artık içerisinde bulunmadığımız bir düşünme tarzının ürünü olan eserlere bakarak bu tarz yorumları yapmaktan çekinmek gerek diye düşünüyorum. Bu hataların yanında ikinci bir grup daha var ki onlar da Osmanlı'da oğlancılık meselesini sık sık gündeme getiriyorlar. Onlar da LGBTİ aktivistleri. Bunlar daha ziyade şöyle bir savunma yöntemi izliyorlar. Bakın Osmanlı'da da eşcinsellik varmış. Demek ki bizim bu davranışımız meşrudur. Niye itiraz ediyorsunuz? Veyahut kendilerine itiraz edenlere, muarızlarına, bakın sizin ecdat dediklerinizin arasında bile böyle hadiseler varmış. Neyinize sizin bize itiraz etmek falan gibilerinden savunmalar yapıyorlar. Oysa Osmanlı'da eşcinselliğin tarihine biraz derinlemesine baktığımız zaman iki insanın rıza ile bir araya gelmesinden ziyade istismar vakalarının ortada olduğunu görüyoruz. Pederasti vakalarının ortada olduğunu görüyoruz. Mesela Dellakname-i Dilkuşağı diye bir kitap vardır. Gönüller açan tellaklar kitabı. Bunu Murat Bardakçı Osmanlı'da seks kitabında ayrıntılı bir şekilde verdi. Burada Yemenici Bali adında bir genç vardır ve kitabın yazarı Hamam Ketüdası İsmail'in sevgilisidir. İsmail'den tellakları anlatan bir kitap yazmasını ister. O da Dellakname-i Dilkuşağı'yı yazar. Burada da yanlış hatırlamıyorsam 11 tane dellakın kısa hayat hikayelerini verir. Bunlarla ilgili rivayetleri aktarır. Buraya baktığımız zaman dellaklık alemine veyahut oğlancılık alemine bu insanların girişinin ekseriyetle bir istismar vakasının peşinden gerçekleştiğini açıkça görüyoruz. Mesela Yemenici Bali, yani kitabın yazılmasına sebebiyet veren bu delikanlının nasıl bu hayata girdiğini okuyalım. Kalafat yerinde, gemilere zift sürülen yerde kahvanesi olan Hezele güruhundan, serseri takımından, 59'lu Yeniçerilerin veya Leventlerin 59. bölüğünden, Darıcalı Gümüş Ali dedikleri it bir akşam oğlan yolun çevirip kolluktan içeri çekmiş ve kalyonculardan Kıç Levendi Zehir Ahmet ve Tophane Zebanilerinden Kurt Halil Nam Şakilerle Yemenici Bali'nin bal çanağına eşek araları misali üşüşmüşler diye devam ediyor. Enteresandır, Subaşı Ağa, yani bugünkü emniyet müdürü diye tarif edebiliriz. Bu hadiseyi görmesine rağmen engel olmuyor, o da çocuğu istismar ediyor. Yetmiyor, ismi şerifini, yani bu çocuğun şerefli adını deftere kaydile, tezlil, küçük düşürüp ve altın adını bakıra çıkarmakla kalmayıp, baldırında kaba etine his, yani pasif eşcinsel oğlandır damgasını dahi basmıştır. Bali dahi, gayrı beni bir hamamı dilkuşağı pak eyler, gönüller açan bir hamam beni ancak temizler bu kirden deyip, Tophane'de Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'nın hamamı kebirinde bir üstad tellakın elini öpmüş ve soyunmuştur diyor. Gördüğünüz üzere büyük bir istismar vakası var, travmatik bir hadise var ve çocukcağız isminin deftere kaydolunması üzerine, yani bu muzır kişilerdendir diye emniyet müdürünün kaydetmesi üzerine bu alemin içerisine düşüyor. Ve aslında çok şikayetçi. Bu İsmail'in yanına sığınması, onunla sevgili olması sürecinde de Hamam Ketüdası İsmail bunu anlatıyor. Ben artık bıktım bu işlerden deyip kendisine sığınmış. Dolayısıyla buradan yola çıkarak eşcinselliği meşrulaştıracak bir hikaye yok burada. Burada daha ziyade istismar hikayeleri var. Sadece oğlancılık bahsinde değil. Lezbiyenlik meselesinde de Osmanlı'da zürafa veyahut seviciler denen bir lezbiyenler zümresi olduğu tahmin ediliyor. Bunlar genellikle konaklarda bir araya gelen zengin hanımlar arasından çıkıyor. Ama mesela şöyle örnekler var. Lebibi Hanım adında bir kadından bahsedilir. Çerkez bir cariye almış. Bu cariye ile ve bir arkadaşıyla birlikte bir münasebet kurmaya çalışmış. Cariye buna itiraz edince kızın saçlarını yolmuşlar. Üsküdar'daki miskinler tekkesine kızı atmışlar, cüzamlar tekkesine, yani cüzamların bakımlarının görüldüğü yere kızı atmışlar ve kız şikayetçi olunca Lebibe Hanım cezalandırılmış. Bunun üzerine Lebibe Hanım'ın kardeşi Şeyhülislam Mekki Efendi araya girip kadını affettirmiş mesela. Böyle korkunç hadiselerden kendinize bir meşruiyet alanı yaratamazsınız. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bir yandan Osmanlı'da bunun genel olarak meşru görüldüğünü ve çok çok yaygın, diğer toplumlardan çok yaygın olduğunu söylemek de doğru değildir. Az evvel verdiğimiz örneklerde göreceğiniz üzere. Mesela hamamcılıktan bahsediliyor, hamam oğlanlarından bahsediliyor. Her hamamda böyle hamam oğlanların olduğunu düşünebiliyor musunuz? İnsanlar aileleriyle netice itibariyle, çoğunlukla da çocuklarıyla, çoluklarıyla hamama girip yıkanıyorlardı. Her hamamda böyle değildir. Bazı mahsus hamamlarda veyahut umuma açık hamamların mahsus yerlerinde bu tarz fiillerin işlendiğini biliyoruz. Dahası daha böyle kurgusal şeyler de vardır. Mesela Külhan Beyli'nin buradan geldiğini söylerler. Bu da doğru değildir. Külhanlar biliyorsunuz hamamın küllerinin atıldığı veyahut odunların atıldığı yerdir. Dolayısıyla sıcak bir mahaldir. En garip durumda olan sokak serserileri gider burada yatarlar. Buralarda yatan bu alt kademe kabadayılara da Külhan Bey denir. Dolayısıyla bunun oğlancılıkla vesaireyle bir alakası yoktur. Bunu da bir parantez içerisinde söylemiş olayım. O kadar çok iddia var ki burada. Her birini tek tek çürütmeye kalksak saatler sürecek bir video yapmamız lazım, ancak aklıma geldikçe kolay olanlarından birkaç tanesini söylüyorum. Tabii şunu da ortaya koymak lazım. Reşat Ekrem Koçu Osmanlı'da eşcinsellik tarihine dair çok kıymetli verileri derlemiştir. Mesela Meyhane Köçekleri kitabında Palikar ve Pedimu adında Sakız ve Girit adasından getirilen Rum oğlanlarının bazen tavşan kıyafetleri içerisinde meyhanelerde köçeklik yaptıklarını kaydediyor. Bu büyük ölçüde doğru bir bilgidir, bilinen bir malumattır. Netice itibariyle bugün Afganlar arasında devam eden bahçebazi geleneği, oğlan oynatma geleneği, kadının tamamen hayattan soyutlandığı toplumlarda maalesef gördüğümüz bir uygulama. Sakız ve Giritli Rum delikanlıları da bu uygulamanın kurbanı olmuşlar Osmanlı tarihinde. Ama yine hatırlatmak gerekir ki, bu videoda tekrar bunu söyleyeceğim, bu underground bir grubun, daha doğrusu toplumun marjinal bir kesiminin davranış biçimi. Yeniçerilerin bazılarının, sokak serserilerinin, kabadayılarının falan iltifat ettikleri, ilgilendikleri bir konu bu. Bunu Osmanlı toplumunun geneline teşmil etmek doğru olmaz. Dahası Reşat Ekrem Koç'u kuvvetle muhtemel kendisi böyle bir merakı olduğu için bu tarz hususları biraz ballandıra ballandıra anlatmıştır. Dolayısıyla Reşat Ekrem okurken bu süzgecede dikkat etmek lazım. Bu seçkileri, Osmanlı tarihindeki bu tarz vakaları seçki olarak okuduğumuz zaman bunun bir seçki olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ama elbette Osmanlı'da açık eşcinseller vardı. Mesela Enderunlu Fazıl bunlardan bir tanesidir. Kendisinin Hubannamesi erkek güzellerini anlatır. Bütün dünyadan erkek güzellerini anlatır. Ve Defteri Aşk'ta açık açık bu tarz münasebetlerinin maceralarını serdeder. Bir tane mesela ismini vermediği bir delikanlı var. Ona aşık olmuş. Çocuk buna yüz vermemiş. Daha sonra Süleyman adında bir genç var. Yine aynı şekilde buna yüz vermemiş. Bu ikisi de erken yaşta şüpheli bir biçimde vefat etmiş. Onlardan bahsediyor Enderunlu Fazıl. Üçüncü aşkı mesela Şehla Hafız, Şehlevendim, Abdullah olarak da anılıyor. Bu çocukla henüz 14-15 yaşındayken ilişki kurmaya başlamış Enderunlu Fazıl. Ve bu aşk tırnak içinde sarayda duyulunca Fazıl'ı saraydan atmışlar bu rezilliklerden dolayı. Son aşkı da Galata'da bir meyhanede tanıştığı bir roman, bir çingene çocuğuyla 7 aylık bir ilişki sergilemiş ve Enderunlu Fazıl, bakın, bu davranışlarından dolayı saraydan uzaklaştırılmış bir adam. Ve onun yazdığı kitaplarda açık açık oğlan sevgisinden bahsediliyor. Yine bir parantez olarak söyleyelim. Murat Bardakçı'nın Bahnameleri neşrettiği Osmanlı'da Seks kitabını meraklıları için tavsiye etmiş olayım. Bahnameler bir nevi Kama Sutra kitaplarıdır. Yani cinsi münasebetlere ilişkin tavsiyeler veren enteresan kitaplardır. O dönemde bir bilgi versiyonu olarak düşünülüyor bu. Ve çok sayıda bu tarz kitap vardır. Osmanlı literatürü içerisinde de 3-5 tane örneğine rastlayabiliyorsunuz. Ulema arasında bahname çeviren kişilerin olduğunu da, mesela İbni Kemal gibi önemli isimlerin olduğunu da görüyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Bu da bir fen olarak görülüyor. Bunun da iyisinin nasıl yapılacağına dair bir görüşlerin serdedilmesinin yerinde olduğu görülüyor. Ve aslına baktığınız zaman Viktoryen ahlakla birlikte bizim dünyamıza gelen bu katı sınırlar Osmanlı için geçerli değil. İnsanlar bu tarz konuları konuşmakta çok daha rahatlar. Her türlü konuyu konuşmakta çok daha rahatlar bazı açılardan. Fıkralara bakıyorsunuz. Mesela Pertev Naili Boratav'ın Nasrettin Hoca fıkraları derlemesine bakın. Menakıbı Hoca Nasrettin. Hiç de öyle eşeğe ters binen, kendi bindiği dalı kesen falan sempatik bir tonton dede değil orada. Bayağı galiz, bel altı küfürler edebilen, böyle enteresan cinsi espriler yapabilen bir adam Nasrettin Hoca. Osmanlı toplumu da bu konuda çok rahattır. Biraz Viktoryen ahlakla birlikte dünya daha siyah beyaz bir hale gelmiştir. İlişkiler daha katı hale gelmiştir. Modern dünyanın görüşü budur. Nitekim modern çağda, yani 20. yüzyılda ve 19. yüzyılın sonunda Osmanlı aleyhinde yazılan yazılarda bu hava sezilir. Yani o Viktoryen ahlaka uymamakla itham edilir Osmanlı toplumu. Oysa eskiden pek çok açıdan çok daha renkli bir dünya söz konusuydu. Ve bu bağlamda da bu kitaplar rahatlıkla yazılmış, okunmuş. Tabii ki umuma açık yerlerde değil, meraklıları tarafından bunlar da incelenmiştir. Dolayısıyla buralara bakarak da toplumun geneli hakkında bir çıkarım yapmak pek mümkün değil diye söyleyelim. Ancak bu konu edinme başlı başına bunun propagandasının yapılması anlamına gelmiyor. Bazen bu hikayeler aktarıldıktan sonra aman bunlardan uzak durun, Lut kavminden ibret alın şeklinde uyarılar da var. Dediğim gibi Viktoryen ahlakın yerleşmediği bir dünyada insanlar çok daha rahat. Mesela bir tasavvuf eseri olan Müzekkin Nüfus'ta insan şehvetinin erkekler arası ilişkide ya da hemcinsler arası ilişkide çok daha fazla olduğunu, Ancak Allah'ın bunu yasakladığı için insanların bundan uzak durması gerektiğini anlatıyor Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Mesele budur. Şeriatta ayıp olmaz, tababette ayıp olmaz felsefesinden hareketle insanlar bu konularda çok daha rahat konuşabilmiş, çok daha rahat üretimlerde bulunabilmiştir. Bunları böyle değerlendirmek lazım. Özetle Osmanlı'da eşcinsel insanlar vardı. Bunların önemli bir kısmı maalesef pederasti diyebileceğimiz, oğlancılık diyebileceğimiz çocuk istismarına benzeyen bir eğilime sahiplerdi. Ve bu da son derece kınanmış bir hadise idi. Meşru görülmeyen bir hadise idi Osmanlı'nın yerleşik görüşüne göre. Ancak rızasıyla bir arada bulunan insanlar da elbette bulunuyordu her toplumda bulunduğu gibi. Zaman içerisinde bu gitgide azaldı ve kadınların toplumsal görünürlüğünün artmasıyla mesela Ahmet Cevdet Paşa maruzatında diyor ki mahbub dostlar azaldı, zen dostlar çoğaldı, zenpareler çoğaldı. Bu da hakikaten doğru bir veridir. 19. yüzyıldan sonra gitgide bu hadiseler azalmaya başlamıştır. Netice itibariyle kağıthane sefaları yine gündeme gelmiştir. Kadın erkek ilişkileri daha fazla parlatılmaya, anlatılmaya başlamıştır. Buna rağmen Osmanlı'nın son dönem yazarları arasında ciddi sayıda oğlancılık temayülü olan veya gulamparelik Osmanlı tabiriyle söyleyeyim temayülü olan isimlerin olduğunu da biliyoruz. Bunlar Cumhuriyet dönemine de taşınmışlardır ama isimlerini burada söyleyip dedikodu yapmaya hacet yok. Meraklısı bana özelden ulaşırsa belki söyleyebilirim. Son dönem meşayihinden bir zatın söylediği enteresan bir şey vardır. Kadınların daha rahat bir şekilde sokağa çıkmasıyla oğlancılık illeti azaldı en azından gibilerinden böyle değerlendirir meseleyi. Bu mesele böyle bakanlar da var. Hakikaten de doğrudur. Toplumsal ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde biraz daha yumuşama oldukça bu tarz hadiselerin azaldığını görüyoruz. Bu da bir vaka. Yani buradan bir çıkarım yapmıyorum ama vaka olarak bunu da arz etmiş olayım. Toparlayacak olursak Osmanlı toplumu da diğer bütün dünya toplumları gibi kendince eşcinselleri bulunan bazen de çocuk istismarcıları maalesef bulunan bir toplumdu. Ancak ne bu topluma bakarak biz bir meşruiyet üretebiliriz ne de bu topluma bakarak bunların hepsi gulamparadır, bunların hepsi mahbub dosttur diyebiliriz. Bu ikisi de yanlış değerlendirmelerdir ve tarihi ve bu konulardaki sansasyonel konulardaki tarihi gerçekleri biraz daha akademik, biraz daha ciddi ağırbaşlı eserlerden almakta yarar olduğunu düşünüyorum. Magaziner olduğu için bu konular, bu konuda metotsuzluk yapmaya çok müsait oluyor insanlar. Bu insanları da okurken daha temkinli, daha dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim. Ne yazık ki sosyal medya üzerinde pek çok insan buradan bir menfaat devşiriyor veyahut ideolojilerine bir destek buluyor. Dolayısıyla onlara da en azından cevap mahiyetinde bu videoyu kullanabileceğinizi ümit ediyorum. Umarım meseleyi şöyle 3 aşağı 5 yukarı toparlayabilmişizdir. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.
Lex Historia. Yasanın tarihi, tarihin yasası.